Ayrım 10.
Süreyya Hanım 40 yıldır burada yaşıyormuş gibi evin yönetimini üstüne almış. Sözüm ona, ortağını dinlendirmek için yapıyormuş bunu. Herkese öyle söylüyormuş. Ama artık eski yengesiyle hırlaşmaz olan görümcesi de yeni hanımdan yakınıyormuş. Çünkü yeni hanım ona da bir sürü yasak getirmiş. Elini eteğini evin her işinden, kararlarından çektirmiş. Makbule teyzemle görümcesi eski kırgınlıklarını unutamadıkları için aynı evin içinde sessiz soluksuz dolaşmaya başlamış, yine de barışmamışlar. Makbule teyzem bize de seyrek gelmeye başlamıştı. Geldiğinde de diken üstünde oturuyordu. Gözleri hep yaşlı, sesi hep tarazlıydı. Yaşlı sayılmaması gereken bir dönemindeydi ama görüntüsü öyle değildi. Ağlamakla gülmek arası bir sesle, "Ya komşum," dedi anneme. Öncesinde ne konuştuklarını bilmiyordum, sözün sonunu yakalamıştım. Böyle işte, yardan da maldan da oldum. Vicdansız kocam benden tırtıkladıklarını bu tavan süpürgesi kılıklı karıya aktarmış hep. Daha çilem dolmadı, şimdi de nikahımı istiyor, değişen bir şey olmayacakmış, çocuk içinmiş. Bunu da versem kapı dışarı atılacağımı adım gibi biliyorum. Aman Makbule, aman sakın ha, ayrılmaya kalkma. Rıfat'la annesi geldikten sonra Makbule teyzemin ne ilçedeki ne de köydeki evine girip çıkabildik. Köye kendisi de gitmez oldu. Remzi amcanın bu evi de sattığını duyduk. Rıfat'ı seviyordu Makbule teyzem. Bizlerden büyükçe olan bu çocuğa yakınlaşmaya çalışıyordu ancak karşılık görmüyordu. Yakışıklı bir gençti. Çok çapkın olduğu, yemeğe içmeye düşkünlüğü anlatılıyordu. Ancak mühendis olarak Almanya'dan dönüşünden sonra yayılan bir dedikodu, ilçede Remzi amcayı eve kapanmak, oğlunu da yeniden geldiği yere gitmek zorunda bıraktı. Kocam olacak azgın bu yaşına geldi, durulacağı yok, hala eli uçkurunda geziyor. Oğlu da ona çekecek elbet. Ama bu kadarı olmaz, yalandır, baba oğul aynı karıya giderler mi komşum, bunların hiç mi midesi yok diyordu Makbule teyze. Yüksek okula başladığım yıl kaldığım yurttan eve telefon edince duydum acı haberi. Makbule teyzeme akciğer kanseri tanısı konmuş. Büyük kente götürelim edelim derken de 3 hafta içinde ölüvermiş kadıncağız. Ortağı Süreyya Hanım çok ağlamış. Helvalar yapıp mevlidler okutuyormuş durup dinlenmeden. Gazeteci olarak bitirdim okulumu ama hiç sevinemedim. İş bulamıyordum büyük kente. Babam belediye başkanının dostuydu. Gelsin buraya benim basın danışmanım olsun demiş. Döndüm eve. Bir yandan belediyede çalışırken yerel gazetede takma adlı yazılar yazıyor, söyleşiler yapıyordum. Birkaç haberim ses getirmiş, ilçemizin önemli adları arasına sokmuştu beni. Gazetenin sahibi adı solcuya çıkanlardandı. Şimdiki belediye başkanlığı seçimlerinde patronun görüşüne yatkın adayı destekliyorduk. Bu nedenle Rıfat Bey'i ben izliyordum. Çünkü en güçlü, kazanma olasılığı en yüksek ikinci aday oydu. Onun partisinin gövde gösterisine dönüşen bugünkü salon toplantısını izlerken sürekli Makbule teyzemi, sokağa çıkamadığı için göremediğim Remzi amcayı, oğluna destek olmak için tepeden tırnağa karalara bürünerek ev ev, sokak sokak gezen, armağanlar dağıtan, kadınlarla toplantılar yapan Süreyya Hanım'ı düşünüyordum sürekli. Rıfat Bey'in seçimi kazanması durumunda kendime yeni iş arayacaktım. Sevgili hemşehrilerim, ben bu kasabanın sizlerin bağrından çıkmış biriyim. Babamı, anamı, atamı tanırsınız. Ben bu toprakların çocuğuyum. Bu topraklardan aldım milli manevi değerleri. Dediğim gibi kendi işimde gücümde yaşar dururken gördüğüm ahlaksızlıklara, manevi milli değerlerimizin yok olmasına dayanamayız. Kendi çocuklarımı olduğu gibi sizlerin çocuklarını da düşünüyorum. Bizler helal süt emdik, haram katmadık soframıza. Kimsenin malına, mülküne, namusuna kem gözle bakmadık. Haksızlığa hayır dedik, haksızlık yapmadık. Yedi sülalemi araştırın, didikleyin beni. Birden çantamı kaptığımla yanımdaki arkadaşlarıma bir şey söylemeden fırladım dışarı. Toplantının sonunu beklemeyecek, bu adamla söyleşi filan da yapmayacaktım. Rıfat Bey'in didikleyin beni deyişiyle kafamda bir şimşek çakmıştı. Süre azdı, seçime bir ay bile kalmamıştı. Didiklemeye neresinden başlayacağıma karar verip patronuma evet dedirtinceye dek 3-5 gün daha geçti. Rıfat Bey'in doğum yeri olan ilçeye akrabalarımdan biriyle gittim. Bildiklerimle topladıklarımı kağıda dökünce yazdıklarımdan kendim bile tedirgin oldum. Seni Çerkez tavuğu yapar bunlar, asıl didiklenen sen olacaksın dedi patronum. Habere at koyalım mı koymayalım mı diye bir gün boyunca tartıştık. Başkan adaylarından Rıfat, ilçemizdeki seçmenlere didikleyin beni dedi konuşmalarından birinde. Biz de onu kırmamak için didiklemedik, yalnızca küçük bir araştırma yaptık. Didikleyecek zamanımız olmadığı gibi sayın adayın dediğini yapsak da didiklesek sanırız sonuç pek hoş olmayacaktı. Basın özgürlüğünün kötüye kullanılmaması, kişilerin özel yaşamlarının ayaklar altına alınmaması bizim de ilkemizdir. Bu toprakların çocuğu olduğunu söyleyen başkan adayı bu topraklarla ilçemizi kastediyorsa yanılıyor. Çünkü kendisi ilçemize 12 yaşında gelmiştir ama babası buralıdır. Başkan adayımızın doğduğu ilçede yaptığımız araştırmaları başka insanların üzülmemesi için bir yana bıraktık. Ancak eli açık adayın servetinin kaynağını araştırdık. Bu araştırma bizi babasının mal varlığını da araştırmaya yöneltti. Adayımızın babası ilçemizin çok eski ailelerinden birine iç güveysi olarak girmiş, eşinin mallarını tez zamanda sahiplenmiş, çocuk doğuramadığı için bu ilk eşiyle evliliği sürerken adayımızın annesiyle imam nikahıyla evlenmiştir. Adayımızın babası ilk eşi dolayısıyla edindiği para, pul ve topraklarla yetinmemiş, yakın ilçelerde sıkışan zor durumda kalan esnafa faizle paralar vererek servetini katlamıştır. Adayımızın babası bu amaçla sık sık gittiği ilçesindeki malulen emekli bir astsubayı kendisine muhtemet atamış, onun bir trafik kazasında ölümüyle de oğluna ve eşine sahip çıkmış, hatta bu kadınla evlenmiştir. Adayımızın bir bakıma iki babası bulunmaktadır. Kimliğinin okula başladığı yıl alınmasının nedenini bu ilçedeki komşularına sorduk. Genç yaşta emekli olan astsubayın çocuk sahibi olması olanaksızmış. Kendisinden biraz daha büyük bir iş ortağı vardı. Bu adam ayda birkaç kez ilçemize gelir, çok zengin olduğu bilinmesine karşın astsubayın evinde kalırdı. Derken astsubayın eşinin gebe kaldığını duyduk. Çocuk doğmadan önce astsubayla bu tefecinin arası açıldı. Adam gelip gitmez oldu. Çocuk doğduktan birkaç ay sonra da astsubay kendi kullandığı Anadolu marka arabasıyla kaza yaptı ve öldü. Sonra tefeci yine gelir gider oldu. Komşuların mırın kırın etmesi sonucunda da imam nikahı kıydılar. Epeyce sonra da bu adam kadını alıp kendi yaşadığı yere götürdü. Bir daha onlardan hiç haber alamadık. Adayımızın yaşamını didiklemeyi kimi nedenlerle bıraktık. Bunu kendi ilkelerimize, insan haklarına, özgürlüklere duyduğumuz saygı nedeniyle yaptık. Yaşlı babasının, anasının, eşinin, çocuklarının üzülmesini, yaralanmasını istemiyoruz. Haberin başlığını tartışan arkadaşlarımın "Dur ne yapıyorsun?" demelerini aldırmadan metni yırttım. "Koktun mu?" diye sordu aralarından biri. "Hayır, yeniden yazacağım. Adamın mal varlığı ile ilgili bölüme diyeceğim yok da, can düşmanım da olsa bir insanın babasının kim olduğu beni, bizi ilgilendirmez. Hiçbir çocuk anasını babasını kendisi seçmez. Zavallının biri ölüp gitmiş, çocuğu oluyor muymuş, olmuyor muymuş, bize ne?" O akşam maneviyatçı başkan adayımızın sahibi olduğu yerel televizyonu izlerken koltuktan düştüm adeta. Gazetemizde ertesi günü çıkacak haberi ve içeriğini öğrenmiş, kılıcını çekmişti adayımız. Haberi anasının danasını karıştırmadan yeniden yazmıştık. Ancak önceki biçimini, aramızdaki tartışmaları da öğrendikleri televizyondaki haberlerinden anlaşılıyordu. Ona ilişkin bilgileri toplayan bendim. Haber atsız çıkacaktı. Ekranda kendi yüzümü görüp altındaki yazıları okuyunca ağzım açık kaldı. İlçemizin malum gazetesinin hızlı yazarının örgütünde çalışan bir militan olduğunu biliyor musunuz? Çocuksu yüzü, girişken tavrıyla hepinizin evine, iş yerine destursuz girip çıkan bu kadının başka marifetleri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Başkan adayımızın özel yaşamını yakından bilmesini siz neye bağlıyorsunuz? Bazı kadınlar asla bağışlamaz. Bu da öyle. Aklı sıra ücünü alıyor. Annemle babam şaşkın şaşkın bana bakarken telefonumuz çalmaya başladı. Birkaç günde hiç susmadı. Sokakta benden yana olanlar yoluma çıkıp aldırma derken kararsızlar yolunu değiştirmeye başladı. Seçime 2-3 gün kala ilçemizin tek konusu bizim gazeteyle yerel televizyonun savaşı olmuştu. Elbette televizyon daha etkili oluyordu. Ancak gazetenin okuru da çoğalmıştı. Adaylardan çok konuşulur olmuştum ilçede. Rıfat Bey'in televizyonunda her akşam boy gösteriyordum. Kavganın sonu geliyordu. Seçim yasakları başlamadan adayımıza ilişkin yayınlamaktan caydığımız bilgileri açıkladık. Hiç yararı olmadı. Rıfat Bey seçimi kazandı. Utku ile esrikleştiği günlerde benimle ve birkaç kişiyle ilgili yayınlarını sürdürmüş. İzlemedim. Çünkü ilçeden bir daha geri dönmemek üzere ayrılmıştım. Küçük bir ilçedeki bu savaşımımın bir yararı oldu. Büyük bir gazetede muhabirlik bulundu. Uğraşacak yeni Rıfat Beyler bulmam gerekmiyordu. O küçük ilçede biz birini tanıyormuşuz. Şimdi hangisiyle ilgili haber toplayacağımı bilemiyorum. Ne çok Rıfat Bey varmış. Çokluklarından olsa gerek haberlerim gazetemde kullanılmıyor. Rıfat Beyleri herkes kanıksadı. haber değeri taşımıyorlar artık. Gazetedeki şefim de bıktı, beni kültür sanat muhabiri yaptı. İlçemi çok özlüyorum, olan bana olmuş. Asıl maldan da yardan da olan ben oldum. Yine işsizim. Yüz vere vere. Satıcı yılışık yılışık baktı Ünsev'e. Evinizde deneyin, hiç olmazsa getirin değiştiririz dedi. Sütyenin içine parmaklarını sokarak. Ünsev her zaman alışveriş yaptığı çamaşırcıya gitmediğine yerindi. Çorap alırken gözüne ilişiveren yabancı markaların el yaktığını bildiğinden ederi de kendisine uygun gelen sütyenleri soruvermişti bu yılışık adama. Siz çoraplarımı bir torbaya koyun, başka bir şey almayacağım dedi, parasının üstünü alıp çıktı dükkandan. Yüz verdik ayıya, geldi sıçtı çalıya diye mırıldandı bu küçük kapalı çarşının içinde yürürken. Taksitle kazak hırka aldığı da çamaşırcının 4-5 dükkan ötesindeydi. Kapısından kafasını uzattı. Merhaba Nadiye Hanım, bol kazanç. Kazancı bulduk da bulunu mu arayacağız Ünsev Hanım, gelin bir çay içelim. Yo girmem, ne zaman çay içmeye girsem borçlanıp çıkıyorum buradan. İyisi mi ben kuzu kuzu içme gideyim Nadiye Hanım. Gel gel, bugün sana göre bir şeyim yok, yalnızca çay içeceğiz, gel. Ünsev gide gele arkadaş gibi olduğu Nadiye'nin içtenlikli çağrısı üzerine girdi içeri. Birbirlerine adlarıyla seslenir, takılmak istediklerinde hanım sıfatını uzatarak söylerler. Nadiye uzun yıllar bir kamu kuruluşunda çalıştıktan sonra siyasal görüşleri nedeniyle atılmak üzereyken kendisi ayrılmıştı. Yakın bir arkadaşıyla açtıkları bu küçücük giyim evinde iki kadın canla başla çalışıyordu. Ondurmuyordu, öldürmüyordu. Yaşıyoruz işte, buradan kazandıklarımızla hem de iki kişi diyordu Nadiye. Ünsev genç kadının baklava dilimi gibi dükkanın minicik tezgahında su ısıtıp hazır çayları fincanlara koyuşunu izlerken Nadiye şu az ötedeki çamaşırcı nasıl bir adam? Bu yedek hiç girmemiştim, ne yılışık şey. İki çorap aldım, o sırada gözüm sütyenlere takıldı. Birini çıkarttı ama yüzünü, bakışlarını bir göreceksin. Parmaklarını taktı sütyene, sanki içinde gerçek meme varmış gibi. Başına vurup çıksaydın sütyeninde çorapları da. Ahlaksızın. Tükürseydin bir de yüzüne. Bu aşağılık bütün çarşının yüz karası. Yalnız alıcıların değil bizim de başımızın belası. Ne yazık ki çarşının yerli taşı. Ne demek o? Yani kiracı değil. Üstelik çarşıdaki iki dükkanın daha sahibi. Paralı deyus. Çarşının her işine, vitrinlerimize bile karışıyor. Hepimizle dalaşıyor. Genel kurallara karşı çıkıyor. Kimimizi tehdit ediyor, kimimize yağ çekiyor. Anlaşılır gibi değil tavrı tutumu. Anlayacağın bir boktan anlamayıp kenefe nöbetçi yazılanlardan. Nedenle doluşmuşsun Nadiye? Bir dokundum. Elimden gelse bir kaşık suda boğarım alçağı. Bir karıncaya bile kıyamam bilirsin. Ama bu yaratığın zararlılardan olduğunu biliyorum. Bilirim, kimseyi incitmezsin sen. Ama ayılar bizi tepelerken biz karıncaları kolluyoruz. Ünsev onun bu sözleri üzerine kahkahalarla gülmeye başladı. Nadiye'nin sorulu bakışlarını görünce ben de öyle kızdım ki az önce bu adama, dükkanından çıkınca içinden yüz verdik deliye geldi sıçtı çalıya diye bir halk deyişi vardır ya, öyle söyledim Teres'e. Ama bu deli değil, ayı. İçinden söylemenin ne yararı var, yüzüne söyleyecektin ayının ki bir işe yarasın. Dur bir koşu söyleyip geleyim seni sevindirecekse. Ünsev'cim, üstelik ben bu adamın bir takım başka işlere bulaşık olduğunu da düşünüyorum. Kötü kokular alıyorum çarşının o yanından. Ne gibi işlere bulaşık sence? Ne tür kokular alıyorsun? Doğallıkla pis kokular alıyorum. Pis koku nereden kaynaklanır? Pislikten. Giren çıkanları bir görsen sanki birilerinin buluşma yeri gibi. Siyasi görüşünü mü söylemek istiyorsun? Böylelerinin siyasi görüşü mörüşü olmaz. Çıkara göre görüşü de değişir, yürüyüşü de ahlaksızların. Sen bir şeyler biliyorsun sanırım bu denli kızdığına göre. Ama anlamadığım adam niye başka şey satmıyor da don, süt, yani gecelik falan satıyor. Ünsev sorusunun anlamsızlığını ağzından çıkar çıkmaz anladı. Elini başına vurarak ben de saf saf soruyorum diye güldü. Nadiye'nin dükkanından çıktığında hala yılışık çamaşırcıyı düşünüyordu. Nasıl da hızla çoğalıyordu böyleleri. Arsız otlar gibi sarıyorlardı çarşı pazarları, mahalleleri, sokakları, kentleri, köyleri. Nasıl da birbirlerine benziyorlardı. Adamın yüzü gözlerinin önüne geldi. Parmakları sütyende, gözleri bende. Sanki benim memelerimi elliyormuş gibiydi ahlaksız dedi mırıldanarak. Birden salt pazar günleri aldığı bir gazetenin okur mektuplarından birini anımsadı. Abla, geçen gün ablam bir erkek satıcıdan ikimize de muhtelif çamaşırlar almış. Bu terbiyeli okur don sütyen yazmanın ayıp olacağını düşünüyor olmalı ki muhtelif çamaşır diyordu. Komşularımızdan muhterem bir hanımefendiyle pahalılıktan, ucuzluktan konuşurken çamaşırlarımızdan da söz ettik. İyi ki etmişiz, teyzemiz bizi uyardı. Dedi ki hazır aldığınız her çamaşırı satıcısı kadın da olsa erkek de olsa mutlaka kaynatın öyle giyin. Çünkü kimler kesti, kimler dikti, kimlerin eli değdi bilinmez. Mutlaka size ulaşıncaya değin, bunlara bir erkek eli değmiştir. Böyle dedi görmüş geçirmiş nur yüzlü komşumuz. Abla komşumuzun bu sözleri üzerine içime bir kurt düştü. Üstelik suçlandım kendi kendime. Çünkü yeni çamaşırlarımı yıkayıp kaynatmadan giyivermiştim. Bu komşumuza da çok güveniriz ailece. Ailemizden biri gibidir zaten. Ona sormaya da çekindim. Olan oldu bir kez. Ama bir de size konuyu aktarayım istedim. Yanıtınızda adımı yazmayın lütfen. Çünkü bizim apartmandakilerden birkaçı bu gazeteyi okuyor. Tıpkı babamınkine olduğu gibi komşuların dükkanlarına da Allah razı olsun her gün bedava veriliyor gazeteniz. Bunun için de yanıtınız için de şimdiden teşekkür eder ellerinizden öperim canım ablacığım. Ünse bu mektup gibi yanıtını da unutmamıştı. Bir genç kızın bir köşe yazarına böyle bir konuda akıl danışmasını almıyordu kendi aklı. Evladım beni uyardığın için adını yazmıyorum. Mektubunda gerçekten birçoklarımızın hiç düşünmediği çok önemli bir noktaya parmak basıyorsun. Bizim millet böyledir evladım. Parmak kadar bir çocuğun aklına gelir de böyle konular, daha büyükler, daha deneyimliler tınmaz çocuğum. Ellerine aklına sağlık. Güzel kızım, o muhterem hanımefendi yerden göğe dek haklı. Ama sen çok da üzülme. Olanla ölene çare bulunmaz örneği olmuş bir kez. Çamaşırını kaynatmadan giymişsin. Bu sana ders olmuş ki işin doğruluğunu yanlışlığını araştırıyorsun. Bu çaban bile senin bağışlanmana yeter. Komşu hanımefendinin ellerinden, onurlu yüzünden benim için de öp yavrum. Bu zamanda onun gibi ileri görüşlü insanlara çok gereksinimimiz var. Tanrı onları başımızdan eksik etmesin. Güzel kızım, çarşıdan hazır alınan çamaşırları kaynatıp giymek en doğrusudur. Komşunuzun da belirttiği gibi kimler biçer, kimler diker, kimler paketler, uğurlu uğursuz, kimlerin eli değer bunlar bilinmez. Aslında en iyisi çamaşırlarımızı kendimizin dikmesi. Ancak zaman değiştikçe bizler de kolayına kaçar olduk. İnançlarımızı, ahlak kurallarımızı hiç düşünmeden her şeyi çarşıdan alıyoruz. Sevgili çocuğum, bundan sonra sen çamaşırlarını kaynatmayı unutma çarşıdan alınca. Yine de kadın satıcılardan almaya önem ver. Arkadaşlarını, komşu kızlarını da böyle konularda bilinçlendir çocuğum. Dilerim ülkemizde senin gibi manevi değerlerimize böylesine bağlı kızlarımız çoğalır. Sizlerin yetiştireceği evlatlarla bu ülke milli, dini değerlerine sahip çıkacak inşallah. Gözlerinden öperim. En iyisi çamaşırlarımızı kendimizin dikmesi öğüdünü anımsayınca bu köşe yazarının birden anneannesinin kocaman memeleri geldi gözünün önüne. Ünsev'in çocukluk yıllarında 110 kiloluk anneannesine hazırından bulamazlardı da annesi poplinden sütyenler dikerdi. Ayşe Hanım, Ünsev'in annesi, ak pamukludan iki torbayı ortasından birleştirir, saten askılarına da dikti mi olurdu sütyen. Kadıncağızın aklı çarşıdakilerde kalırdı. Dantelli fistolu sütyenleri gördükçe ölmüş gitmiş kendi anasına kızardı. Meğer memeleri annesinin yüzünden böyle olmuşmuş. Küçük bir kızken bir gün hamamda bağrında sızlayan yerleri annesine göstermiş. Kadın da büyük bir şamata ile konu komşuyu aman benim kız hanım oluyor bakın memeleri bitmiş diye bağırarak başlarını toplamış kızını utandırmış. Bununla da kalmamış hamam fasını kaptığı gibi memelerine kapamış. Anneannesinin inancına göre kendi memeleri bu nedenle çok büyümüş. Ünsev'in anasını da uyarmış kadın sakın ha diye. Ünsev bunları düşününce ilahi anneanneciğim ışıklar içinde yat. Kimse tas mas kapamadı ama yine de seninkilere çekmiş benimkilerde diye gülümsedi. Şimdi en şişmanlara bile süslü püslü sütyenler yapılıyor. Zavallı anneanneciğim süslüsünü giyemeden gitti. Birden aklına yılışık satıcı düştü. İşine gidiyorken yarı yoldan döndü. Nadiye'nin dükkanının önünden geçmemek için çarşının öteki kapısından girdi. Çamaşırcı Ünsev'i karşısında görünce hoş gelmişsiniz dedi uzatarak. Büyük beden sütyenlerde ne kadar modeliniz ne kadar değişik marka varsa hepsinden birer tane çıkarın. Emredersiniz bayan, buyurun oturun. Yok, ayakta bakacağım. Adam eğilip kalkarak her eğilişinde Allah şükürleri sıralayarak çekmeceler açıp kapandı, kutulara naylon torbalara bir bir bakarak büyük beden sütyenleri tezgahın üstüne dizdi. Ünsev onu izlerken bir yandan da dükkanın içinde gezdirdi gözlerini. Altın yaldızlı kocaman bir çerçeve içinde Allah'ın dediği olur yazıyordu. Kapatmadan önce kendi babasının iş yerinde de böyle bir tabela olduğunu anımsadı. Çamaşırcı çerçeveyle birkaç çekmeceye hakimiyet Allah'ındır diye çıkartmalar yapıştırmıştı. Beyaz, siyah, krem rengi, pembe sütyenlere bakan Ünse, somon yok mu diye sert sert sordu. Büyük bedenlerde pek yapılmıyor o renk. Birçok yerde bendeki çeşit de yoktur, renk de. Siz bunlardan birini alıp evinizde deneyin. Beden uyarsa yaparız bir şey. Toptancıya sorarız. Belki somon da buluruz. Buyurun şunlara bir bakın siz. Adam yine aynı ses tonu, aynı yılışık gülüşle parmaklarını sütyenlerden birinin içine sokmuş kadına bakıyordu. Bakışını anlatmak, tanımlamak olanaksızdı. İğrenç. Kadın içinden işte bu adamdan alınan çamaşırlar yıkanıp kaynatılmadan giyilmez asıl diye geçirdi. Donuyla takım olan yok mu? Olmaz olur mu? Ama az. Dediğim gibi büyük bedende her istenen olmuyor. Sonra büyük beden donlar battal bol sayıldığından sütyeniyle takım yapmıyorlar. Ama benzerlerden bir şey uydururuz, takım yaparız size. Tek ayağınız alışsın. Adam siyah bir sütyeni kendi bağrına doğru kaldırıp Ünsev'e doğru eğilerek, bunu beğendiyseniz eğer şimdi yok ama buna uygun don bulmak kolay hanımefendim dedi. Gözleri dudaklarına kaymış bir yüzle. Karınıza hangilerinden veriyorsunuz? Karım bir yıl önce sizlere ömür. Ölmeden önce hangisinden takardı? Adam şaşkın şaşkın baka kaldı. Bizimki sevmezdi böyle şeyleri hanımefendim. Hiçbirinden takmazdı. Biz köylü sayılırız. Küçükken alışmamıştı rahmetli. O zaman elini çabuk tut da sütyen takanından bir kadın bul kendine bir an önce. Adamın yüzü asıldı. Elindeki siyah sütyeni tezgaha bırakırken iyice aptallaştı. Ünsev elinin tersiyle tezgahtaki bütün sütyenleri adamdan yana savurdu. Bunların hiçbiri de 5 para etmez. Üstelik de hepsi çok kazık. Bir de utanmadan dükkanına girenlere yılışıyorsun. Senin niye çamaşır sattığın belli sapık herif dedi tıslayarak. Hanım hanım kendine gel. 2'dir dükkanıma gelip bana sürünüyorsun. Senin ne arandığını biliyorum ben. Ama benim o taraklarda bezim yok. Git başka yerde aran. Aşağılık yaratık seni. Az önce nasıl konuşuyor, nasıl sırnaşıyordun. Salyaların akıyordu pis yaratık. Tanrı bilir buraya giren çıkan sübyanlara bile asılıyorsundur sen. Ünsev adamın yanıt vermesine olanak tanımadan fırlayıp çıktı dükkandan. Yine geldiği kapıdan ana yola attı kendini. Karar vermişti, bundan sonra böylelere hep böyle davranacaktı. Biz sustukça, biz sindikçe bir bok sanıyor kendini bu aşağılıklar. Öf be, içtenlikli olsalar bari diye söylenerek bir arkadaşıyla paylaştığı bürosuna girdi. Kendisine bir kahve yaptı, gazetelerini alıp masasına oturdu. 2 gazetede de 1. sayfanın neredeyse yarısı aynı habere ayrılmıştı. Türbanlı bir çocuk bir başka çocuğa sarılmış. Sakallı bir adam bir başka karede. Koskocaman bir başlık. Sara gelinimizi göndermeyeceğiz. Bu büyük aşkı kimse engel olamaz. Gazetelerin hem ilk hem de iç sayfaları 13 yaşındaki bir İngiliz kızıyla 18 yaşındaki Türk gencinin imam nikahıyla evlenmeleri, bu evlilik üstüne yorumlar haberlerle doluydu. Ünsev şaştı kaldı. Haberlerin resimlerine dikkatle bir kez daha baktı. Olur şey değil dedi yüksek sesle. Resimlerdeki adamlar birbirine, adamların da hepsi bizim yılışık çamaşırcıya benziyor. Anaları babaları birmiş gibi onlarca ikiz var. Şunlara bakın nasıl da aynılar. Birden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi olan boyu posuyla kimilerinin 17-18 sandıkları kendi kızını düşündü. Bu yıl yazlıktaki komşularından biri mühendis çıkan yeğeni kızının arkasına takmıştı adeta. Komşusunu uyardığında anlaşırlarsa evleniverler yanıtını almış çıldırmıştı. Kızının yaşını onun daha çocuk olduğunu söylediğinde ise kadın utanarak özür dilemişti. Kendi küçük kızının rastlantıyla böyle bir delikanlının eline düştüğünü düşündü. İmam nikahını bastırıp kızı alan kızın babası dedesi yerinde biri de olabilirdi. Eminim bu goygoycular bu aşkı kimse engelleyemez diye yine ortalığa dökülürlerdi diye düşündü. Çünkü gazetelerde bu evliliğin din açısından sakıncalı olmadığını yazan et kafalılar bile vardı. Ne ilkel, sığ açıklamalar. Yok efendim, Anadolu'da kızların çoğu bu yaşta evlendiriliyormuş. Dinsel sakınca olmayınca sorun kalmıyordu çünkü. Ünsev başını kaldırınca karşısında kızını buldu. Kapıyı çaldığını duymadım, ne zaman geldin? Kapı açıktı dedi kızı. Senden başka da kimse yok büroda anneciğim, çok dalgınsın, lütfen dikkatli ol. Kızının kendisini uyarmasına çok sevindi ama çocuğun elindeki bir torbayı görünce nereden aldın bunu diye ayağa fırlayıp bağırmaya başladı. Sana gelirken şu çarşıya uğrayıp çorap aldım, ne var bunda kızacak? Çıkışımızda belki kapanır dükkanlar diye düşündüm.